Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RS FM'de. RS FM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Karan, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Beki ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
Türkiye'nin 24 Haziran'la birlikte bırakın bir hükümet değişikliğini, bir sistem, bir rejim değişikliğine gittiğini ve bu arada zaten en az 2 senedir ben geliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Bu kadar çok önemli bir sözleşme imzalanmış sığınmacılar konusunda. Trump onu da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacak.
Suriye S-300 konuşlandırma kararı Suriye Savaşı'nda önemli bir askeri aşamaya işaret ediyor.
Türkiye'de bu kararın verilmesinden öncesinde de piyasalar var. Önceden sanki deprem uyarı sistemi gibi sonuçları bir satın almaya başlıyor.
Arap dünyasında iki grup oluştu diyebiliriz. Bir tarafta işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Bir tarafta da Katar'ı, işte Türkiye'yi görebiliyoruz.
Senato'yu ve Temsilciler Meclisi'nin çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin kaybetmesi söz konusu olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Trump'a neredeyse bir hediye verdi.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da RS FM'de.
Eksenden herkese merhabalar. Bugün 16 Nisan 2019 Salı, dünyadan haberlerle karşınızdayız. Gündeme damgasını vuran Türk heyetinin Amerika temasları elbette. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın başta olmak üzere bir Türk heyeti Washington'da hem Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu bünyesinde Türkiye-ABD İş Konseyi toplantılarına 37. ortak toplantısına katılıyor. Hem Dünya Bankası IMF toplantıları var. Ekonomi, S-400'ler ana gündem maddeleri, önemli mesajlar var ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi söz konusu oldu. Bunun fotoğrafları yansıdı. Birazdan detaylarını, verilen mesajları aktarmaya çalışacağım size. Biz dün bakmıştık bu Amerika temaslarına bir parça. Bugün dünyadan bir konuyu ele alacağız. Programın ikinci yarısında gazeteci yazar Çağlar Tekin'le konuşacağız. Assange, Julian Assange meselesini Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinden 7 sene sonra oradaki rehine hayatı sonrasında yaka paça dışarı atıldı. Assange tutuklu şu anda. Amerika iadesini istiyor. Ne olacak, ne bitecek? Ama tabii dünyada artık sosyal medyaya taşınan gazetecilik faaliyetleri açısından bir sembol haline almış durumda. Geçen cumadan beri bir türlü işleyemedik. Haberler birikti. Biraz bu konuyu değişeceğiz. Hepimizi çok yakından ilgilendiriyor. Haber alma özgürlüğü bağlamında Çağlar Tekin'e soracağız Assange'ın durumunu ve bu tutuklama meselesinin perde arkasında yatan nedenleri anlamaya çalışacağız birlikte. Dünyadan diğer haberleri de size aktaracağım önümüzdeki 20 dakika içerisinde. Başlamadan önce frekanslarımı tekrarlamak istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İstanbul'dan, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'den 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Yine internet üzerinden Sputnik Türkiye'nin web sitesindeki pop-up'tan, cep telefonlarınıza indireceğiniz uygulamadan bizi dinleyebilirsiniz. Akşam 11 ile 12 arasında tekrarımız olduğunu bir kez daha hatırlatalım ve başlayalım Eksen'e. Evet, Türk heyeti Amerika temaslarını devam ettiriyor. Geçen hafta Perşembe gününden bu yana aslında devam ediyor ama kritik bir görüşme de oldu. Hem IMF hem Dünya Bankası toplantıları hem Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu bünyesinde Türk-Amerikan İş Konseyi, Türk-Amerikan Konseyi'nin 37. yıllık ortak toplantısı söz konusu. Burada mesajlar verildi çok sayıda. Trump'la görüşmesi de öne çıktı. Hazine Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın görüşmeye dair güzel bir açıklama da yaptı kendisi. Özellikle S-400 meselesini Rusya Federasyonu'ndan satın alınacak savunma, füze savunma sistemlerini Trump'la konuştuklarını söyledi. Süreç, S-400 ile alakalı süreçler gayet makul bir şekilde Trump tarafından dinlendi dedi. Pozitif, olumlu, yapıcı görüşme. Bizi dar çerçevede toplantı yaptık, sonra Amerikan Başkanı bizi kabul etti dedi. Bir de fotoğraf da Twitter hesabından paylaştı. Gerekli mesajları dönünce Sayın Cumhurbaşkanımıza ileteceğiz dedi. Makul ve olumlu anlayış içerisinde dinledi bizi. Stratejik önemini Türkiye'nin bu gösteriyor dedi. Tabii Erdoğan'ın ziyareti için zemin yoklandığı kulislerden yansıyan bilgiler arasında. Kendisinin tabii başka mesajları da vardı. Washington'da Türk-Amerika İş Konseyi ve Amerika-Türk Konseyi tarafından düzenlenen toplantıda, gala yemeğinde katılımcılara hitabı da vardı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın yanı sıra çok önde gelen davetlilerin katıldığı bir toplantılar oldu burada. G20, Dünya Bankası, IMF toplantılarına da katılmış ve reform programını aktarmıştı. Yatırımcılar çok da memnun kalmadılar diye haberler gelmişti. Bu toplantıda, gala yemeğinde küresel güçler, bölgesel aktörler dinamik bir süreç içerisinde sınamalardan geçiyorlar dedi. Türkiye-Amerika çerçevesinde, Türk-Amerikan ilişkilerinin NATO çerçevesinde ittifakın tarihi derinliği ve kurumsal gücü ikili ilişkilerimizin temel taşıdır ifadesini kullandı. Terör tehdidine, Türkiye'nin ulusal menfaatlerini koruma çabasına dikkat çekti. Suriye'de başından beri Amerika ile çalışmaya nedenli istekli olduklarını vurguladı. Güvenli bölge konusunda işbirliğini sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Cezalandırıcı önlemlerin faydası olmaz dedi. Amerika yaptırım uygulanabilir deniyor biliyorsunuz. Ve ekonomik ilişkiler ikili ilişkilerin motoru olmalı mesajlarını verdiğini gördük. Reform adımlarını da daha önce toplantılarda dile getirmişti. Şimdi tabii Hulusi Akar, Büyükelçi James Jeffrey katıldı bu toplantıya, o da vardı. James Jones yine Amerika Türkiye Konseyi'nin başkanı kendisi, o da vardı. Hulusi Akar'ın da mesajları oldu burada. En temeli aslında aktif NATO askeri sistemlerine S-400 hava savunma sistemlerinin entegre edilmeyeceği mesajı vermesi Hulusi Akar'ın. S-400 alımı için Türkiye'nin ulusal kararıdır dedi. Biz bunun karşılığında F-35'lerin de sadece alıcısı değiliz, programında bir parçasıyız dedi. Müttefikimiz Amerika'dan da anlayış beklediğini söyledi Hulusi Akar. Burada tabii olası konuşlandırılacak yerler arasında İncirlik'i sayması dikkat çekici. Ankara, İstanbul, İncirlik, bir de sanayi bölgesi demesi dikkat çekici. İnsan düşünüyor neresi diye. Suriye ile ilgili mesajlar da verdi. Amerika'nın YPG ne yazık ki silah ve mühimmat sağlıyor Amerika diye sitayişte bulundu. YPG'yi Kürtlerle bir tutma yaklaşımının yanlış olduğunu, Kürt kardeşlerimizi temsil etmez diyerek dile getirdi. CIA de doğruladı diyor YPG'ye silah desteği verildiğini Hulusi Akar. Bunu sabah yazarı Dilek Güngör de yazmış, açıklamalarını aktarmış vaziyette. Bir yandan da Suriye sahasında verdiği mesajlar vardı Hulusi Akar'ın. James Jeffrey'nin de özel temsilcinin de, Suriye özel temsilcisinin de Türkiye'nin öneminin farkında oldukları, Suriye meselesinin, güvenlik kaygılarının Türkiye'nin farkında oldukları ve siz olmadan çözülmez bu mesele dediği haberleri var. İbrahim Kalın'ın da S-400 kararı bir gecede alınmadı diyerek belki Türkiye'nin pozisyonunu anlatma çabasını gördük burada. Biz ABD'den Patriot sistemlerini alabilmek için çok uğraştık vurgusu yaptı. Türkiye'nin bir yandan da Patriotlara yeşil ışık yaktığı haberleri zaten epeydir geliyordu. Türkiye-Rusya ilişkisinin üçüncü bir ülkeye tehdit olmadığı mesajlarını verdiler heyet olarak bütün görüşmelerde. NATO Parlamenterler Asamblesi Başkanı Madeleine Moon'un bu arada açıklamaları olmuş. O da Antalya'da düzenlenen toplantıda yapmış bu açıklamaları ve Türkiye ne alacağına kendisi karar verebilir diye özetlenen, Türkiye'nin NATO için güçlü ve sağlam bir müttefik olduğunu vurgulayan cümleler. Hakikaten dün de aktarmaya çalışmıştım size, işin ekonomik tehdidine vardırdığı, yani bu bir stratejik tercih tabii ama ekonomik boyutları da olacak mesajları öne çıkıyor. Kaçınılmaz olarak öne çıkıyor burada. Berat Albayrak'ın da bu arada yerel seçimler Türkiye'deki, hala sonuçlanmamış olan ve gerçekten üzerine şaibe bulutları kondurulmaya çalıştığı anlaşılan yerel seçimler, piyasaların buna tepkisi, Türk ekonomisinin son derece kırılgan olduğu bir dönemde Berat Albayrak'ın bütün bunlar seçimler, mesimler, onlar da etkilemeyecek Türkiye'yi mesajları vermesi acaba Türkiye Amerika ile yeniden bir işbirliğine girişti mi soruları doğuruyor. Daha derinleştirecek mi sorularını doğuruyor. Ama tabii S-400'leri bu çerçevede nasıl alınacağı, yerleştirileceği, bu konuda bir uzlaşma mı sağlandı acaba, gerçekten soruları doğuracak temaslar bunlar. Bakmaya çalışacağız farklı yorumlarla bu hafta yeniden S-400 meselesine. Ama işte Amerikan yaptırımlarını, S-400'lerden kaynaklanacak yaptırımları savuşturmak için bir hamle olarak yorumlamak mümkün. Bu arada Rusya'dan da özellikle Akkuyu ile ilgili haberler vardı. Enerji şirketi Rosatom'un başkanı Alexey Lihachev'in açıklamaları vardı. Bu hisse satışı çünkü gündeme gelmişti. Bu konuda Türkiye'deki özel ve devlet şirketleriyle görüştüklerini, acele etmeyeceğiz tabii anlaşmaları tamamlamak için vurgusuyla yaptığı açıklamalarda. Ama tabii Türkiye ile nükleer enerjiyi geliştirme alanında güvenilir ilişkiler kuruyoruz mesajları vermişti. Nükleer güç santrali 2023'e kadar yetiştirmek için bütün gayretiyle Rusya çalışıyor vurguları vardı. Bu konuda da pek çok tartışma olduğunu anımsatmak gerekiyor. Amerika Rusya ilişkilerinde Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexander Grushko'nun mesajları var. NATO ile işbirliğimiz tamamen durdu. Çıkacak bir insani felakete yol açabilir bu durum diye şikayetleri vardı. Dün aktarmıştım size, ABD'nin Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Orgeneral Curtis Scaraparotti'nin mesajları vardı. Rusya ile temas kurmak ve daha iyi anlamamız gerekiyor demişti. Soğuk Savaş döneminde bile birbirimize konuşuyoruz diye Rusya'dan da böyle bir açıklama gelmiş gözüküyor. Ama işte INF dediğimiz Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması, START Anlaşması, o da o konuda da yeniden müzakereler gerekiyor. İşler çok kolay gözükmüyor, ilerlemiyor Amerika ile Rusya arasında ilişkilerde. Suriye sahasında ABD Dışişleri Bakanlığı Suriye Operasyonları Danışmanı emekli Albay Rich Outsen'in mesajları olmuş. Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgenin doğru bir biçimde uygulanması sağlamak için YPG'yi sınırdan çıkaracağız ve ağır silahlar da çıkarılmış olacak demesi. Bu da Türkiye'ye bir mesaj olarak algılanmalı ki daha önce James Jeffrey de YPG'nin olmayacağı bir güvenli bölge konusunda Türkiye ile çalışıyoruz mesajları vermişti. Gerçi Amerika'nın yeni askeri hava üsleri kurmaya çalıştığı, mesela Rakka yakınlarında Ayn İsa kasabasında böyle bir girişim olduğuna dair haberler var, ama diğer yandan da sınır hattında Türkiye'yi memnun etme çabaları, girişimleri mi var? Yahut Türkiye'nin bir operasyonu engellemek için de belki diye yorumlayabiliriz. Böyle çabalar olduğu anlaşılıyor. Amber'in Zaman'ın bir haberi var. O da diyor ki Amerika'nın Suriye Kürtlerine sınırdan çekilmeleri için baskı yaptığı, tavizler istediği Kürtlerden. Fakat Kürtlerin bunları kabul etmediği, YPG'nin bunları kabul etmediği yolunda Al-Monitor sitesindeki haberi var. Onu da aktarmak isterim. Bu arada İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif Şam'ı ziyaret ediyor. Beşar Esad'ın Suriye Cumhurbaşkanı'nın daveti üzerine Şam havaalanında karşılandı Faysal Miktat tarafından, mevkidaşı tarafından yani. Dikkat çekici olan şu tabii, Muhammed Cevat Zarif geçtiğimiz ay istifa etmek zorunda kalmıştı kısa bir süre. Esad'ın kendisine haber vermeden başka kanallarla yapılan Tahran ziyaretinin üzerine bir istifası gelmişti. Sonra geri almıştı. Kabul edilmemişti daha doğrusu istifası. Şimdi Şam'ı ziyaret etmesi önemli. En son Tartus'ta da İran'a bir üs kiralaması söz konusu olduğu haberleri İran kaynaklarından da doğrulanmıştı. Bu da dikkat çekici bir ziyaret. Onu da aktaralım. Almanya'da bir IŞİD dulunun telefonu bulunmuş. Almanya vatandaşı Omaima Abdi Suriye'de bulunmuş daha doğrusu, ama telefondan Almanya'daki hayatının, hatta Türkiye'de yapılan tatil görüntüleri de çıkmış. Bütün hayatı ortaya serilmiş. Türkiye açısından dikkat çekici, IŞİD'in kara dulları buraya gelmek istiyor diye pek çok video röportajı da yapılmıştı sınırda. Bu arada tabii gayet açık saçık görüntüleri, sonra işine gelince çarşafa giriyor filan. Böyle bir vaka var bölgemizde ve Türkiye bütün bunların odağında. Hakikaten dikkat çekici bir telefondan çıkan fotoğraflar üzerine bir hikaye yazılıyor ki bir acayip hikaye demek lazım. Evet, Suriye'den başlıklarım bunlar. Orta Doğu'dan başka Amerikan Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Netanyahu'yu Çin'le kurulan ilişkilerin güvenlik işbirliğine zarar verebileceği konusunda uyardığı haberleri İsrail medyasına yansımış durumda. İsrail bir yandan da tabii Amerika en önemli müttefiki ama Çin'le de yakın ilişki içerisinde, enerji ilişkileri içerisinde böyle de yansımış bir Çin ikazı söz konusu. Bu arada Filistin yönetimi Dışişleri Bakanı Riyad El Maliki'nin Mahmut Abbas'ın, Filistin Özerk Yönetimi Başkanı'nın yani, Moskova'da yapılırsa eğer Benjamin Netanyahu ile ön koşulsuz görüşmeye hazır olduğunu söylediğini aktaralım. Dikkat çekici, Amerikalılar tamamen Filistin barış süreci, Filistin-İsrail barış sürecinden çekilmişken böyle bir mesaj önemli. Libya'da BM'nin tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Başbakan Yardımcısı'nın yaptığı açıklamalar var. Avrupa Birliği'ne Hafter'le görüşmeyin. Seküler güçler, Libya Ulusal Ordusu, Libya'nın doğusundan harekete geçip başkent Trablus'u kuşatma halinde tutuyor. İki tane de Türk işçi, iki Türk işçi daha doğrusu 7 gündür haber alınamıyormuş. Bir haftadır haber alınamıyormuş. Samandağ'da oturuyormuş Hatay'da yakınları. Onlar Libya'da bir lokantada çalıştıkları söyleniyor. Mehmet Demir ve kayınbiraderi Volkan Altınok. Bu koşullarda Libya'ya gitmeleri de çok enteresan hakikaten. Libya'dan bir de böyle bir not aktaralım. Cezayir'de de Cumhurbaşkanlığı seçimleri Bouteflika'nın özür dileyerek 5. kez aday olması ortalığı karıştırmış ve seçimler ertelenmiş idi. İstifasını sunmuştu daha sonra. Şimdi 4 Temmuz'da seçimler düzenlenecek. Ve 9 tane adaylık başvurusu olduğu açıklandı bu seçimlerle ilgili olarak. Yerine Bouteflika'nın geçici olarak parlamento başkanı Abdülkadir Bin Salih oturuyor o koltukta. Onu da aktaralım. Efendim, dün akşam saatlerinde ben de yayınımı bitirdikten sonra saat 6 civarında, gerçi 6.30 civarlarında Paris'ten bir yangın haberi geldi. Hepimiz şok olduk. Notre Dame Katedrali, ünlü katedral, yangın çıktı. Kilisenin çatısı gözümüzün önünde, sosyal medyadan canlı izledik. Yangın, tabii Notre Dame'a gitmiş olanlar bilir. Ben de birkaç kez ziyaret etme fırsatı bulmuştum. Bütün ahşap içerisinde vitraylar taş bir yapı, çok görkemli bir gotik yapı ama iskeletinde ahşap da var. Defalarca yenilenmiş olsa da çok eski bir kilise, 850 senelik yanılmıyorsam, işte onun o meşhur çan kulesinin gözümüzün önünde cayır cayır yanarak yıkıldığını dehşetle izledik hep birlikte. Bütün Fransa, bütün Paris dehşetle izledi. Yüzlerce itfaiyeci uğraştı 8,5 saat boyunca. Emmanuel Macron seçim kampanyası ve sarı yeleklerle görüşmelerine ara verdi. Olay yerinde incelemeler yaptı, mesajlar verdi. Ama tabii itfaiyenin çabaları, işte Trump çıktı, yukarıdan su döksünler tanklardan dedi. İtfaiyeye açıklama yapmak zorunda kaldı. Ya öyle olmaz, o zaman bütün her şey yıkılır, iskeleti kurtarmaya çalışıyoruz diye. Hakikaten dehşetengiz bir Paris'te insanlık mirası elbette. Biz Victor Hugo'nun kitabından, çocukluğumuzdan hatırlıyoruz. Notre Dame'ın Kamburu dizileri de çevrildi, filmleri de çevrildi. Quasimodo'yu hatırlarsınız, Esmeralda'yı hatırlarsınız. Buradan tabii ki hepimizin hafızalarında yer etmiş bir insanlık abidesinin yanışına tanıklık ettik. 8,5 saatte söndürülüşüne tanıklık ettik. Yangın kontrol altına alındı. Kundakçılık yok diyorlar şimdilik ama tabii pek çok tartışmayı beraberinde getirecek. Emmanuel Macron yeniden birlikte inşa edeceğiz dedi ama acaba insan düşünüyor, bu kadar liberal reformla gerekli yangın önlemleri mi alınmadı diye böylesine bir binanın bu şekliyle yanması. Geçmişte aslında daha önce de çok yenilenmelerden geçmiş tabii. Tümü 850 senelik değil ama insan izlerken bile acı çekiyor açıkçası. Tabii bu arada Orta Doğu'da da pek çok bu tarz tarihi yapının başına gelmedik kalmadı, hatırlatalım. Halep'teki Emevi Cami, cihatçılar patlatmışlardı bunu, tünellere bombalar yerleştirerek. Dünya pek de onunla ilgilenmemişti, onu da hatırlatmak isteriz. Şimdi Macron tabii eleştiri altında. Fransa nükleer güç sahibi bir ülke, acayip aslında zengin de bir ülke. Araştırma, geliştirme, üretim vesaire baktığınızda bir yangını nasıl olur da engelleyemez diye tartışmalar var. Türkiye'den de maalesef işte Ermeni soykırımı iddialarını tanıma kararı üzerine bunun gelmesi bir takım nahoş yorumlara sebebiyet verdi. İşte bir takım nahoş gazeteler, işte bakınız siz böyle yaptınız onun için böyle oldu tarzında yorumlar yaptılar. Utanç vericiydi elbette. Victor Hugo'nun romanına, 19. yüzyıl başında 1831 tarihli romanı, hepimizin okuduğu, izlediği filmlerin dizilerini, o tabii ki hepimizin aklına geldi. Aslında yangın bir şekilde tasvir edilmişti kitapta. Bana su verdi repliğini hepimiz hatırlarız. Bu gotik mimarının en önemli örneği. Victor Hugo'nun aslında bu eseriyle Notre Dame Kilisesi canlanır. Roma mimari geleneği üzerine oturan bir kilise bu aynı zamanda. Ve Meryem Ana'ya atfen isimlendirilmiş de bir kilise. Onu da belirtelim. Bakalım inşallah tamir olacak ama biz ölmeden yeni halini görebilecek miyiz onu bilmiyoruz. Çok şey görmüş geçirmiş. Napolyon'un imparator ilan edilmesinden Fransız devrimi, ki ciddi zarar görmüş o dönemde. Böyle bir kilise ihmal mi, kaza mı? Herkes dayanışmaya çalışıyor. İki iş adamı 300 milyon euro bağışta bulunmuş yeniden inşası için. Rus Ortodoks Kilisesi'nden açıklama geldi. Tüm Hristiyanlar için trajedi diye. Ve bir de manasını henüz idrak edemediğimiz bir işaret demiş Rus Ortodoks Kilisesi Dış İlişkiler Departmanı yetkilisi Nikolay Balaşov. Böyle biraz da ilahi bir takım yorumlar yapmışlar enteresan bir biçimde. İçinde dikenli haç gibi bu İsa'nın başına takılan birçok dini sembol barındırılıyordu. Çoğu çıkartılmış ama içindeki eserlerin, vitrayların bir kısmı kurtarıldı deniliyor ama hepsi değil tabii ki. Dimitri Peskov'un açıklamaları var. Her türlü desteğe, yardıma hazırız diye. Putin'in Macron'a telgrafı var. Aynı şekilde Fransız halkının acısını paylaşıyorum şeklinde onu da aktarmış olayım. Evet, başka size başka haberlerde Rusya, Ermenistan, Azerbaycan Dışişleri Bakanları Moskova'da buluştular. Yine tabii ki Dağlık Karabağ meselesi, Minsk grubu ortak bildirisi yayınlandı. Eş başkanları aynı zamanda Rusya bu krizin çözümüyle ilgili Minsk grubunun da önde gelen üyelerinden iki ülke üzerindeki nüfusunu da unutmamak gerekiyor elbette ama somut bir sonuç da elde edilemiyor. Trump'ın krizle boğuşan Boeing firması, biliyorsunuz Endonezya ve Etiyopya hava yollarına ait uçaklar düştüğünden beri bu tartışılıyor. Yeniden markalaşın diye öneride bulunduğu yolunda Twitter hesabından ironik bir biçimde mesajları var. Motor değiştirmeleri lazım hepimizin akıbeti için, onu belirtmek lazım. Evet. Bir de son olarak Çin'i söyleyeyim. Çin Büyükelçisi, Şili Büyükelçisi Pompeo'nun Venezuela ve Latin Amerika'daki Çin nüfusuna dair eleştirileri dün aktarmıştım size. Ona yanıt vermiş. Aklını yitirmiş bunlar. Çin'e yönelik temelsiz suçlamalar yöneltiliyor Latin Amerika ile ilgili diye. Onu da aktarmış olayım size. Bir ara verelim. Andre Manukyan'dan Lili Aman isimli şarkıyla bir ara verelim. Çağlar Tekin birazdan burada olacağız.
Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RS FM'de. RS FM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Karan, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Beki ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız şimdi de. Telefon hattımızın diğer ucunda gazeteci yazar Çağlar Tekin var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar Ceyda, teşekkür ediyorum.
Şimdi ben programın ilk yarısında da aktarmaya çalıştım. Dün de epey haber birikmişti. Aslında geçen haftadan bu haftaya taşınan bir gündem. Julian Assange, WikiLeaks'in kurucusu ve belki dünyada sosyal medyada şekillenen gazeteciliğin sembolü olarak anabileceğimiz bir isim. Amerika'nın daha ziyade uluslararası liberal müdahalecilik ürünlerinin perde arkasındaki kirli dosyaları ortaya sermesiyle meşhur 7 senedir Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nde rehin durumdaydı. Ve Ekvador'un yeni yönetiminin anlaşma yapması sonucunda karga tulumba dışarı çıkartıldı, tutuklandı. Aslına bakarsak hakkında da tabii Amerikalıların iade talebi var ama casuslukla suçluyorlar kendisini. Ancak bu konuda ortaya koydukları somut bir şey de yok. Daha ziyade İsveç'te pek çok insan için sahte gibi gözüken bir taciz, tecavüz ithamı meselesi yüzünden aranması söz konusu. Tabii WikiLeaks çok önemli bir olgu, 21. yüzyılın olgusu olduğu için bütün dikkatler de Assange'a çevrildi. Batı medyası elbette eleştirenler söz konusu var. Ancak vaktiyle de pek çok önde gelen ana akım batılı gazete Assange ve WikiLeaks'e işbirliği içerisinde dosyaları yayımlamışken şu an sırtlarını çevirmiş gibi bir görünüm arz ediyorlar. Ama kamuoyunda özellikle Britanya'da Assange'ın Amerika'ya iade edilmemesi tartışmaları yapılıyor. Öncelikle Assange dosyasına bu şekliyle tutuklanmasına nasıl yaklaşmak lazım? Neyin işaretidir bu?
Assange dosyası, yani şimdi ilk bakışta işte bir casusluk hikayesi, bir taciz hikayesi vesairemiş gibi gözüküyor. Hani ilk baktığınızda haberler de böyle veriliyor ama aslında çok derinlikli bir başlık var burada. Yani şimdi bu kararın arkasında neler var? Bir, ciddi bir hukuk tartışması var. Yani şimdi Assange'ı biz nasıl tanıdık? Assange'ı biz, bizim tanımamız 2010 yılında ABD'nin İşte Irak'ta, Afganistan'da yaptığı ciddi katliamları paylaşmasıyla tanıdık. Yani 5 milyon, o günden bugüne aşağı yukarı 5 milyondan fazla veri paylaştı WikiLeaks bizimle. Ama bizim dünyamıza ilk girdiği dönem ABD'nin Irak'ta ikisi gazeteci toplam 18 kişiyi herhangi bir ikaz yapmadan, sivil vatandaşlardan bahsediyoruz bu arada. 18 sivil, ikisi gazeteci olmak üzere helikopterden ateş açarak katletmesiyle başlayan bir süreç. Biz WikiLeaks'in aslında dünyaya damga vurduğu dönemi böyle hatırlıyoruz, böyle gördük WikiLeaks'i. Bunun dışında WikiLeaks ciddi anlamda Afganistan'a dahil olmak üzere Guantanamo gibi yerlerde NATO ve ABD eliyle yapılan çok sayıda katliamın ham verilerini paylaştı. Ham veriden kastım bunlar işlenmemiş verilerdi. ABD'nin iç çalışmalarıydı, iç belgelerdi, güvenlik belgeleriydi. Bir başka işte hayatımıza giren önemli işlerden bir tanesi Hillary Clinton'ın ABD güvenlik yazışmalarını kendi kişisel mailinden yaptığını ortaya koydu. Bunları yayınladı ve şifre etti. Bir başkası ki işte bu, bizim bu tartışmamızda önemli sebeplerden bir tanesi olabilir. Yine Ekvador'da, yani Assange'ın bir dönem vatandaşı kabul edildiği, sonra 2017'de vatandaşlıktan çıkarıldığının, 2017'de vatandaş olarak alındığı, kısa süre önce de vatandaşlıktan çıkarıldığının, dondurulduğunun söylendiği Ekvador'da Amerikan Enerji Devi Chevron'un işlediği suçları deşifre etmesi. Bunların hepsi bu süreçte ciddi anlamda bağlantılı, WikiLeaks üzerinden en azından yürüyen bağlantılı materyaller olarak önümüzde duruyor. Yani bu nereye uzanıyor Assange mevzu baktığımızda? İşte bu işin bir yanı dünyadaki bu finans kapitalin, IMF, Dünya Bankası gibi kurumlar üzerinden döndürülen finans kapitalin tuttuğu yer. Ekvador bir yandan işte Çin'in Latin Amerika'daki kalesi üssü olarak bilinen bir ülke haline gelmiş durumda. Bu anlamda önemli ABD'nin bir hamlesi olması bağında. Bir diğeri işte Latin Amerika'da yükselen sola karşı ABD desteğiyle gelen o darbeler süreci ve sağın diriltilmesi bu darbelerle beraber. Bu anlamda çok kritik bir yere oturuyor. Bir diğer anlamda hukuk. Yani şimdi İsveç'te alınan mahkeme kararından sen de bahsettin. İsveç'teki mahkeme kararı aslında düştü.
Yani evet, yeniden gündeme taşınacak, dosya yeniden açılacak.
Evet, yani 2020 çünkü zaman aşımıydı. 2020 öncesinde böyle bir hamle yapıldığı için tekrar bir gündem alacaklar bu başlığı. Ama nihayetinde Assange İsveçli savcılardan kaçmadı aslında. Yani savcılar geldi, Ekvador'da ifadesini aldılar. Hali hazırda ciddi bir veri de ortaya sunulabilmiş değil. Yani karşılıklı orada iki iddia var. Kadınlardan bir tanesi tecavüze uğradığını, bir tanesi tacize uğradığını söylüyor. Assange bu ilişkilerin gönüllü birliktelik olduğunu, rıza dahilinde olduğunu iddia ediyor. Ama ortada Assange'ı suçlu çıkaran bir delil yok. En azından İsveç makamları bugüne kadar böyle bir kesinliği tartışmasız bir veri paylaşmadılar kimseyle. Yani tüm bunlara baktığımızda aslında birkaç şeyi görebiliyoruz. Bunlardan bir tanesi bir gazetecilik dünyasında yaşanan değişim. Yani WikiLeaks...
Onu sonra soracağım. Bir de hukuktan bahsederken şuna da dikkat çekmek lazım. Şimdi Amerikalılar tabii casuslukla suçluyorlar. Böyle yazılıp çiziliyor. Ancak Assange'a yöneltilen suçlama da hükümetin bilgisayarlarını hacklemek ve işte gizli bilgileri elde etmek de değil. Çünkü zaten onu yapan o değil. Ortada böyle bir yayıncı ilişkisi ya da yayıncı hacker ilişkisi gibi de bir şey de var değil mi? Yani Amerikan hukuku açısından da zorlayıcı yanları yok mu bunun nihayetinde?
Hem Amerikan hukuku açısından var hem de bir yenilik var. Yani 21. yüzyılda gazetecilik belli anlamlarda şeklen de olsa değişmeye başladı. Neydi bu şekli değişim? Veri edinme sürecine dair tartışmalardan bahsedebiliriz burada. Yani sonuçta bu paylaşılan verilerin hepsinin gerçekliğini kimse tartışmıyor. Yani Amerika'nın da biz bu veriler gerçek değildir diyoruz demiyor. Ne diyor? Bunlar gizli kalması gereken verilerken ulusal güvenliği tehlikeye düşüren bir biçimde bu veriler dünyayla paylaşılır diyor. Şimdi buradan baktığımızda şimdi verilerin kimin güvenliğinin aykırı olacağı, kimin güvenliğine aykırı olmayacağı gibi bir tartışma gazetecinin tartışması değildi. Gazeteci eline gelen bir veriyi, ele geçirdiği bir veriyi, doğruluğunu anladığı andan itibaren paylaşmakla mükelleftir. Bu uluslararası anlamda bir kamusal görevdir zaten. Yani buradan baktığımızda hukuki olarak ABD veya işte şu kararla beraber İngiltere de bu pozisyona kısmen düşmüş oluyor. Gerçeklikle ABD'nin mücadelesi, gazetecilikle ABD'nin mücadelesi haline gelmiş oluyor. Ve Assange burada aslında gazetecilik sürecinin yani halkın, kamunun bilgi edinme sürecinin önemli bir parçası haline gelmiş oluyor. Tartışma biraz burada. Yani gazeteciliğin geleceğini biz tartışırken işte 21. yüzyılla beraber dünyamıza gelen sosyal medya, İşte veri güvenliği gibi kavramlar üzerinden bu tartışma yürütebiliriz. Assange burada gördüğümüz kadarıyla, şimdiye kadar gördüğümüz kadarıyla kamuoyundan gizlenen verilerin kamuoyuna açıklanması noktasında çok ciddi, çok kritik, çok önemli bir yere sahip. Yani aslında bu sadece tek bir kişinin geleceği üzerinden yapılan bir tartışma değil. Bu insanlığın veriye erişim özgürlüğü, habere erişim özgürlüğü, kamuoyunun bilgiye ulaşma özgürlüğü üzerinden yürütülen bir tartışma.
Evet. Yani bir de Amerika'da Russia Gate de, Rusya Gate de bütün bunun üzerine bindi. Hillary Clinton'ın özellikle Julian Assange'ın bu şekliyle tutuklanmasından büyük bir memnuniyet duyduğunu gördük. Hesap vermeli diye de bir cümle kurdu ama tabii aslında WikiLeaks'in yayınladığı Hillary Clinton'ın 2016 seçim kampanyası boyunca e-postaları biz biliyoruz ki hacklenmemişti bile. Daha sonra ortaya çıkartılmıştı ki bildiğin işte USB'ye yüklenerek sızdırılmış bilgiler. Üstelik de gerçek bilgiler bu arada. Hillary Clinton'ın kendi yazışmaları, oradan bu kirli çamaşırlar ortaya serildi. Şimdi tabii Hillary Clinton hesap vermeli diyor ama kendisi herhangi bir hesap vermiyor Amerikan halkına.
Tabii hem de Hillary Clinton'ın yaptığı burada Amerikan İç Hukuku'na da aykırı. Çünkü kamuya ait bilgileri, yani devletin özel bilgilerini, devletin özel yazışma alanlarından değil kendi kişisel hesapları üzerinden yapması da zaten ekstra olarak Amerika hukukuna aykırı. Yani burada Hillary Clinton her biçimde suçlu. Ama kimse ondan hesap sormaya, onun yargı yolunu açmaya vesaire şu an uğraşmıyor. Onun yerine Bunun aksine bu ortaya çıkan, skandalı ortaya çıkaranla uğraşılıyor. Aslında işte buna benzer biz bir dizi veri paylaşımıyla başka yerlerde de karşılaştık ki mesela Assange mevzunda da bunların ciddi anlamda iz var. Nedir mesela işte bu Correa'nın yani Ekvador'un eski başkanının ki o da sol bir başkandı. Ardından gelen şu anki yine sol ismiyle seçilen başkanın döneminde bir dizi Latin Amerika'da gelişme yaşandı. Bu gelişmelerden bir tanesi işte bu ABD'nin darbe süreciydi. Bu darbe sürecinde kullanılan aslında bir dizi skandal da var. Yani bu süreci getiren işte Odebrecht skandalı vardır. Latin Amerika'nın şu an uzun işte bir süreden beri çalkalayan bir skandal. Ne? Bu eski bir firma, bu eski bir Brezilya firması ve Brezilya firmasının Petrobras'la yani Brezilya'nın petrol devi olan bir firması üzerinden gerçekleştirdiği yöneticilere yönelik rüşvet dağıtma skandalı. Şimdi bu skandal Brezilya'da kullanıldı. Nasıl kullanıldı? Devlet başkanı, her iki sol devlet başkanı da geçmiş dönemdeki ki nihai olarak onları suçlayan sağ başkan da bu soruşturma esnasında ciddi anlamda hata gördü, temelde gördü. Yüksek yargı kararları olmadan, işte deliller ortaya sunulmadan bu rüşvet çarkının parçası oldukları iddiasıyla görevlerinden aslında yargı darbesiyle azledildiler. Keza bunun bir benzerini biz Ekvador'da da gördük. Ekvador'da Moreno iktidara geldikten sonra yani şu anki devlet başkanı, eski devlet başkanı kendisini desteklemişti Correa. Correa'nın döneminden kalan başkan yardımcılarını bu yolsuzluk suçlamalarıyla görevden aldı. Oysa üst mahkemenin veya yargının o yolsuzluk soruşturması esnasında bu insanlara biçtiği bir suçluluk yoktu, bir sorumluluk yoktu. Hemen üstüne baktığımızda Ekvador'un bu kararının arkasında ne var? Bir kısa süre önce yapılan 4.2 milyar dolarlık IMF anlaşmasını görüyoruz. Aynı zamanda 6 milyar dolarlık Dünya Bankası ve Amerika'nın bölgeye yani Latin Amerika ülkelerini kontrol etme adına kurduğu bankadan alacağı 6 milyar dolarlık ikinci bir krediyi görüyoruz. Yani burada bu Latin Amerika dönüşüm sürecinden de nasıl faydalandıklarını aslında kısmi olarak anlamış oluyoruz. Ekvador bu anlamıyla zaten geçmişte de işte Assange'a yönelik kimi kısıtlamalarda bulunmuştu. İşte bunların içerisinde internetini kesmeye varana kadar internet kesmelerinin gerekçesi de Amerikan seçimlerine müdahil olmamasını sağlamak. Yani bahaneleri buydu. Aynı dönem işte bu Hillary Clinton'ın verileri, daha doğrusu e-mailleri yayınlanmıştı. Onunla suçlanmıştı o dönemde Assange. Yani bir diğer boyutu, oraya daha sonra mı geliriz bilmiyorum ama işin Çin'le olan ilişkileri, yani mevcut Moreno döneminden önceki Correa döneminde Çin'in Latin Amerika'daki en kuvvetli olduğu üssü ülkesi, ticari anlamdan bahsediyorum, askeri vesaire bir durum yok, ticari olarak Ekvador'du. Ekvador, Brezilya, Arjantin gibi ülkeler işte yargı darbeleriyle veya işte sağa doğru meylettirilirken solda kalmayı tercih eden, solda kalabilen ülkelerden bir tanesiydi. Orada da keza böyle bir saldırı gerçekleşti.
Küresel rekabet var burada. Bir de 2014'te dinlemeler ortaya çıkmıştı. Aslında Amerika'nın Ulusal Güvenlik Kurumu NSA'in BM Genel Sekreterini, Almanya Başbakanı'nı, eski BM Genel Sekreteri, İsrail Başbakanı'nı, İtalya Başbakanı, herkesi dinlediği ortaya çıkmıştı. Bir de müttefiklerin de tabii NATO içerisinde müttefiklerin de dinlediği ortaya çıkmıştı. Onlarla da bir diplomatik kriz. Yani aslında Amerika'nın tabii ölç almasının bir anlamı da elbette var burada ama bunun hukukiliği olarak sıkıntı var. İnternetin Robin Hood'u desek kendisine yeridir bu anlamda. Şunu soracağım. Şimdi bütün bu belgeler, bilgiler 2021. yüzyılda WikiLeaks üzerinden bir böyle bir olguyla yayılırken ilk başta ana akım medya destek çıkmıştı. Ve hatta hatırlarsan bir editoryal kurum oluşturuldu uluslararası çapta. Amerikan ve Britanya basının önde gelen gazeteleri, The Guardian gibiler dahil olmak üzere hepsi WikiLeaks'in ifşaatlarında editoryal süzgeçten geçirerek de yayınlamışlardı. Fakat sırtlarını çevirdiler. Böyle bir anlamda bir de gazetecilik oligarşisi mi, nasıl adlandırmak lazım bilmiyorum ama şimdi geçmişte yaptıkları düşünürse tuhaf bir şey çıktı ortaya.
Yani şimdi gazetecilik oligarşisi bence doğru kavramdır bu. 21. yüzyılın gerçekliğiyle bir garip mücadele sürecine girdi. Bunları biz birçok yerde yaşadık. İşte senin bahsettiğin bu Assange mevzunda yaşadık. Diğer işte bu Manadası verilerinde yaşadık. İşte yakın dönemde yaşanan savaşlarda yaşadık. Yani Suriye Savaşı'nda bunu gördük. Yani gördükten kastım şu, sosyal medyanın gelişmiş olması, insanların birbirlerine herhangi büyük medya kurumlarının aracılığı olmadan erişilebilir hale gelmesi, bilginin dünyada çok hızlı yayılabilir hale gelmesi, bu kurumların güçlerini sınırlandırmaya başladı. Şimdi işte bahsettiğim üzere o dönem bu veriler hızlı bir biçimde editoryal süzgeçten geçirilerek yayınlanmaya başladı. Daha sonra da durduruldu. Ama bu duruma işe yaramadı çünkü sosyal medya çalışmaya devam etti. Biz bunun karşılığını, yani buna benzer olayları işte Suriye Savaşı'nda gördük. Yani CNN dediğiniz kurum gitti işte kimyasal gazı koklayarak saplamaya kalktı. İşte ortalıkta dolaştılar, kokladılar. Dediler ki Esad kimyasal silah kullanmış. Oysa yani kimyasal silahın ne olduğunu birazcık da olsa bilen birisi bu işin böyle yapılamayacağını biliyordu. Bir dizi veri üzerinden bu gerçeklikle bir mücadele süreci başladı. Assange başta da bunlardan bir tanesi. Yani işte şu an bu yaşanan yargı sürecinin dünya tarihine ilişkin kritik öneme sahip olmasının başlıklarından bir tanesi bu. Bu insanlığın doğru veriye, gerçek veriye erişiminin suç olup olmadığı üzerine kurulu bir tartışma haline dönmüş var. Yani şimdi bu paylaşılan veriler 5 milyon civarı veri paylaştı. Bunların hepsi ham veri. Üzerinde editoryal oynama yapılmamış, seçki yapılmamış, sadece sizin önünüze düşen veriler, belgeler. Siz bu belgelerin içerisinde bir bağ kurma, bu bağ, işte işin editoryal kısmı burasıdır. Bunların tarihsel bir bağlama, oturtma, ne anlama geldiğini çözümleme gibi gibi bir dizi süreci bu medya kurumlarından beklenildi ki Wikileaks de bunlarla bir dönem paylaşmayı tercih etmişti ama iş oraya dönmedi. Çünkü işte bu büyük finans, daha doğrusu büyük medya kurumlarının arkasında finans kuruluşları da var, çıkar odakları da var. Yani işte bunun en iyi örneklerinden birisi. Biz Türkiye'de yaşıyoruz. Bu Türkiye özgür bir durum değil. Ama Türkiye'de yaşıyoruz. Yani işte şu kısa süre içerisinde gördüğümüz gelişmeler. Yani bir aday konuşurken 2 saat boyunca yayını kesmiyor CNN Türk. Ama işte arkasından İmamoğlu çıktı. 15. dakikada yayını kesebiliyor. Gibi gibi. Yani bu çıkar odaklarına hizmet üzerinden gerçekleşen gazetecilik, yayıncılık böyle davrandıkça kendini bir güven de yitiriyor. Toplumun güvenini de yitiriyor. O yüzden işte geleceğin gazeteciliği dediğimiz bizim, ki bugünün de gazeteciliği haline geldi, bu veri paylaşımı meselesi, bu veriye erişimin özgürlüğü, veriye erişimin hız kazanması meseleleri tam da bu tarz davalar üzerinden sabote edilmeye çalışılıyor şu an. Kısmen başarılı olmuş durumda mı? Kısmen başarılı olmuş durumda. Yani Assange'ın işte büyükelçilikten çıkış halini gördük. Ki babası da aynı şeyi söyledi. Yani ben 80 yaşına geldim, oğlumdan daha genç gözüküyorum. Oysa Assange daha 47 yaşında.
Evet.
Orta yaşa bile daha geldiği kabul edilemeyecek belki. Daha gençliğin işte ikinci dönemindeki bir insandan bahsediyoruz. Oysa ben de gördüğümde 90 yaşında hissettim.
Bir de Trump var, son olarak onu soracağım sana. Kendisi kampanyasında 2016'da Wikileaks'i seviyorum diye bir cümle de kullanmıştı. Aslında çok da işine geldi tabii rakibine karşı, bilmiyorum, rakibinin kirli çamaşırlarını ortaya dökülmesi. Fakat şimdi derhal bir terk ediş var. Tabii Amerika'daki hukuki süreç, o iddianamede işte bilgisayar şifrelerini kırmak için Chelsea Manning, aslında casus, asıl casus olan ona yardım etme komplosunda yer almak başka da bir şey değil ama... Trump şimdi tabii arkasını dönmüş gözüküyor Julian Assange'a. Af mekanizmasının çalıştırması için çağrılar var ama tabii yanar dönerlik var herhalde, değil mi? Trump'ın tavrı nasıl yani, son olarak bir de onu sorayım, nasıl yorumlayacağım?
Hem Trump'ın tavrı hem de aslında ikinci bir ikiyüzlülük başlığı var. Çünkü şimdi Ekvador devlet başkanı da bir açıklama yaptı. Biz Assange'ın idam hükmü olan bir ülkeye iade edilmemesi şartı konusunda anlaştık dedi. Oysa ABD bu işe öyle bakmıyor. Yani ABD'de sizin ajanlık dediğiniz suçlama idam cezasına götürecektir suçlama. Ki ABD'de idam hali hazırda uygulanan bir ceza yöntemi. Özellikle eyaletlerin çoğundaki federal suçlarda çok çok daha hızlıdır, seri bir biçimde uygulanabiliyor. Şimdi işin biraz İngiltere hukuku ayağı var. İşte senin de söylediğin başlık orada geçerli. İngiltere'de de özellikle İşçi Partisi Corbyn üzerinden gerçekleşen avam kamerasında düzenlenen bir imza kampanyası var. Bu iş tabii İngiltere hukuku içinde en azından 3-4 yılı bulabilecek bir süreç. Yani nihayetinde işte yerel mahkeme, üst mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gibi bir silsile izlendiğinde 3 yılı bulacak bir süreç olduğu aşikar. Ama yani yine şeyi söylemek lazım kapatmadan programı. Yani Ekvador'da yaşananlar da bu işin en karanlık yüzlerinden bir tanesini ortaya koyuyor. İşte Trump'ın bir tehdidi nasıl bizde bir rahibin bırakılmasına sebep oluyorsa, Ekvador'da 4.2 milyar dolarlık bir IMF anlaşması, ki şartlar ağır olmayan bir anlaşmadan bahsediyoruz. Amerika'nın yumuşattığı, belli ki bu Assange iadesi süreci falan da burada çok ciddi etkide bulunmuş. Aynı zamanda 6 milyar dolarlık ikinci bir, yine Dünya Bankası üzerinden gelebilecek bir kredi borçlanma süreci anlaşması. Bunlarla beraber olarak işte Ekvador'un Çin'le yapılan yaklaşmasından Amerika'ya doğru yüzünü döndüğünün ortaya çıkması, gözükmesi. Bir dizi anlamda bu dünya üzerinde dönen siyasi mücadelenin bir parçası, bir aparat haline geldiğini de gösteriyor. Trump'ın buradaki tavır değişikliğini belki biraz da böyle okumak gerekiyor. Sonuçta işte Çin ile Amerika arasında bir nüfuz mücadelesi, bir ticaret savaşı bir süreden beri var ki Latin Amerika burada Amerika'nın en fazla önem verdiği alanlardan bir tanesi. Çünkü arka bahçesi olarak gördüğü bir coğrafya. İşte kısa süre içerisinde Venezuela'da yaşananları da biliyoruz. Yani Amerika'nın buraya nasıl hiçbir hukuki, uluslararası hukuk normunu tanımadan nasıl saldırganca yaklaştığını biliyoruz, hatırlıyoruz. Tüm bunlara baktığımızda Assange mevzu başta basit gibi gözükmekle beraber şu dünyanın şu an yaşadığı bu yeni kaotik durumu, belki yeni bir çağ açacak, yeni bir çığır açacak dönemin ön tartışmalarından biri haline geldi. Bunun temel argümanları işte devletlerin bağımsızlığı, uluslararası hukuk, hukukun geçerliliği gibi bir dizi başlık, medyanın geleceği, medya özgürlüğü, bilgi erişim özgürlüğü gibi alanlarda çok ciddi bir mücadelenin unsuru haline gelmiş durumda ilk bakışta böyle gözükmüyor.
Peki, çok çok teşekkür ediyoruz Çağlar Tekin. Assange meselesinde aydınlattın bizi. Çok teşekkürler. Evet, Julian Assange Ekvador'un Londra'daki büyükelçiliğinden yaka paça dışarı çıkartıldı. Amerika'ya iade edilecek mi, edilmeyecek mi? Basın özgürlüğü tartışmaları var, hukuk tartışmaları var, büyük devletlerin kirli çamaşırları var. Bugün de Eksen'den bu kadar diyelim size. Yarın görüşmek üzere Michel Grovich'ten Memories of Three ile veda edelim. Hoşça kalın.
On the beach with one of each, down in the mud, up in the trees, a bottle of wine, what more do you need? These things can't last, but they may. A beautiful season in the tall grass. She made a pass. All things have their time, and I'm doing fine. But I'm taking with me my memories of three. Long after we're gone, here in this place, how many have left? Life carries on. Long after we're gone, here by the sea, our memories of three.
Türkiye'nin 24 Haziran'la birlikte bırakın bir hükümet değişikliğini, bir sistem, bir rejim değişikliğine gittiğini ve bu arada zaten en az 2 senedir ben geliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Bu sefer çok önemli bir sözleşme imzalandı sığınmacılar konusunda. Trump onu da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacak.
Suriye S-300 konuşlandırma kararı Suriye Savaşı'nda önemli bir askeri aşamaya işaret ediyor.
Türkiye'de bu kararın verilmesinden öncesinde de piyasalar var. Önceden sanki deprem uyarı sistemi gibi sonuçları bir satın almaya başlıyor.
Arap dünyasında iki grup oluştu diyebiliriz. Bir tarafta işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Bir tarafta da Katar'ı, işte Türkiye'yi görebiliyoruz.
Senato'yu ve Temsilciler Meclisi çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin kaybetmesi söz konusu olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Trump'a neredeyse bir hediye verdi.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da RSFM'de. Türkiye'nin sözüne güvenilir gazetecileri RSFM'de. RSFM 4K kalitesinde YouTube'da da yayında. Ceyda Kara, Ahu Özyurt, Yavuz Ohan, Zafer Arapkirli, Akif Beki ve İsmail Saymaz. YouTube'da Sputnik Türkiye kanalına abone olun, programlarımızı ve özel içeriklerimizi kaçırmayın. Anlatılmayanları anlatıyoruz.